Elif hoş geldin.
Merhaba, hoş buldum.
Sen bugün bize şey yazmıştın. Bir kuru fasulyenin bir cinsiyeti olsa herhalde erkek derdim demiştin. O yüzden erkek
yazılım
ettik ama sonra olmadı.
Olmadı maalesef. Hazırlanmış da bulunduk artık.
Evet, kuru fasulye sıkça yapar mısın yoksa arada bir mi yaparsın normalde?
Arada bir yaparım. Çünkü kuru fasulye aslında birazcık önceden bekletilmiş falan gereken bir şey olur. Niye de kalabalık yemeğiymiş gibi gelir. Biz evde iki kişi yaşıyoruz.
Evet.
O yüzden nadiren yapıyoruz.
Evet, doğru. Kuru fasulye biraz ya, emek isteyen bir yemek aslında baktığımızda. Yani hızlı yaptığımız zaman gerçekten güzel olmuyor bence. Yani hani bazen o günde ıslatmıyorlar, birazcık şey yapıyorlar, haşlıyor, millet öyle yapıyor ama bence güzel olmuyor yani o şekilde gibi geliyor.
Evet, bir plan, bir program işi kuru fasulye. Yani kuru fasulye, hadi bugün kuru fasulye yapayım diye yapmayı planlayamayacağım bir şey.
Evet, aynen öyle. Evet Elif, dinleyelim. Nasıl yapıyor kuru fasulye? Evet.
Söylediğim gibi kuru fasulye yapmak için bir gün önceden plan yapmış olmak gerekiyor. Yarın kuru fasulye yapalım diye plan yapmış olmak gerekiyor. Çünkü kuru fasulye çok dirençli, suya dayanıklı bir baklagil, bakliyat ve o yüzden önceden ıslatılması, yumuşatılması gerekiyor. Bunun için üç nokta söyleyeyim. Ben bizim iş yerinin başkasından öğrendim. Önceden sadece ıslatıldığını duyardım. Ama normal tencereye üzerine bayağı su geçecek şekilde iki su bardağı fasulyeyi 5 kişi için ya da 4 kişi için ya da bir paketin yarısı da olabilir. Bu 4 kişilik bir aileyi doyurur. Ertesi günü de biraz tolaş. Böyle bir şey diyeyim. Bir paketin yarısı. Genellikle onlar 1 kiloluk falan oluyorlar. Üzerinde su bayağı çıkıncaya kadar tencereye koyuyoruz ve kaynatıyoruz. Bir iki taşım kaynatıyoruz ama kaynatma suyuna bir çorba kaşığı falan tuz koyduğumuz zaman çok daha güzel yumuşadığını öğrendim.
Evet.
Sonra ben de deneyim, gerçekten daha kolay pişiyor. Evet, ama fasulyenin bir yandan da şöyle bir handikapı ya da avantajı olabilir. Fasulye çeşit çeşittir. Bazısı çok daha geç pişer, bazısı daha erken pişer. Onun için çok bir şey öneremem doğrusu. Hangisi daha çabuk pişer, hangisi daha geç pişer? Bu konuda çok bilgi sahibi değilim.
Peki Elif, bir şey sorayım. Kuru fasulyede benim sevmediğim bir şey var. Ya çok diri oluyor bazı kuru fasulyeler. Yani hiç ben sevmiyorum. Bazısı da gereğinden fazla pişip içinde eriyor. Yani o kıvamı nasıl tutturmalı?
O kıvamı nasıl tutturmalı? Keşke söyleyebilsem. Sanırım biraz ilk baştaki kaynattığımızda, ilk ıslattığımızdaki kıvamını iyi bilmek lazım. Onu bir tatmak lazım. Bir gün önceden ıslattık, kaynattık. O suda beklettik ertesi gün yapacağımız saate kadar beklettik. Bir tane tadabiliriz. Eğer çok sertse biraz daha fazla pişirmemiz gerekir. Ama baktık bayağı yumuşamış. Yani yediğimiz, yemek istediğimiz miktara yaklaşmış. O zaman zaten hani pişmiş bir şey vardır elinde, daha az pişiririz. Bu şekilde şey yapabiliriz. Başka bir ipucu olan varsa, bununla ilgili çift noktası olan varsa ya şimdi konuşsun ya da ortalık sussun. ya da tutmasın artık bilmiyorum.
Peki evet, bir şey de, peki düdüklü tencere mi kullanmak daha doğru olur yoksa normal tencere de?
Ben düdüklü tencere kullanıyorum. Çünkü gerçekten hani fasulye kolay pişirilen bir şey değil. Düdüklü tencerede pişirirken aynı anda basıncı da kullandığı için daha kolay yumuşuyor, daha kısa sürede pişiyor. O yüzden ben düdüklü tencere kullanıyorum. Hem suyunu da çok fazla kaybetmediği için yediğim vitamini çıkılıyor. O yüzden düdüklü tencerede yapıyorum. Daha önce sütte bekletilmesi gerektiğiyle ilgili, hatta sütle kaynatılması gerektiğiyle ilgili şeyler duydum. Denedik ama hiç güzel olmadı. O süt daha üzerinde böyle fırtılaştı biraz. Bunu ev arkadaşım denemişti. Fırtılaştı. Bunu yıkadık da falan ama yani hiçbir ekstra bir yumuşaklığı olmadığı gibi çok lezzetli de olmadı. Yani sütten beklediğim şeyi karşılamamıştı. Ama süte yatırılmasını söyleyenler de var.
Evet. Ya önce ıslatıyoruz bir gün herhalde. Suyun içinde ıslatıp bekletiyoruz öyle yani.
Bekletiyoruz. Bir gün önceden bekletmemiz, özellikle de önceden kaynatmamız daha da yumuşak bir fasulye elde etmemizi sağlar.
Evet. Sonra
bekledik. Sonra yemeğimizi yapacağız. Suyunu sızıyoruz ve biraz yıkıyoruz. Çünkü kuru fasulye bol miktarda gaz içerir ve o suyun atalar. O yüzden o sudan mümkün olduğunca arındırmamız gerekir.
Evet.
Sızdık, şöyle bir suyun altından geçirdik. Bunu istersek daha sonradan bir gün önceden planlamamak için buzdolabı poşetlerine koyup yemek yapacağımız miktarlarda buzdolabında da bulundukta da saklayabiliriz bu arada.
Bu arada Mehmet Saygı diyor ki ben kuru fasulyeyi önce biraz haşlıyorum, ondan sonra 25 dakika düdüklü tencerede pişiriyorum diyor.
Yani ıslatma yumuşatmak için. Bu da bir ihtimal tabii. Bu da güzel olabilir. Basınçlı ortamda pişeceği için yakın zamanda da şey yapabiliriz.
Mehmet Bey, o zaman ıslatmıyor musunuz bir gün önceden? Yani haşlayıp pişiriyor musunuz? Bir onu da anlayalım. Sen devam et Elif. Ben sorayım, o cevap ver.
Tamam. Dediğim gibi yani eğer daha sonrası için bir paketin hepsini kaynatıp ıslatıp daha sonra küçük küçük miktarlarda buzdolabı poşetine koyup şeyde bekletebiliriz. Buzlukta bekletebiliriz. Daha sonra çıkarıp aynen kullanırız. Bir gün öncesinden planlamamıza da gerek kalmaz.
Önceden yap, ıslat diyorsun. Sonra buzdolabı poşetlerine koy, haşla koy. Sonra pişireceğin zaman onu kullan diyorsun yani. Öyle mi?
Evet. Bütün bakliyatlar için geçerli bu. Bezelye, mumut vesaire için geçerli.
Evet.
Daha sonra 2 su bardağı kuru fasulyeyle yola çıkmıştık. Bu bizi 4 kişiyi doyurur demiştik. Evet. 2 su bardağı için orta boy bir soğan. Daha soğanın zararı olmaz. Yani ikinci soğanı doğradığınızda niye ben bu soğan, ben neden doğrandım demez. Bir tane orta boy, büyük boya yakın da olabilir. Soğanı doğradık. Küp küp doğradık. Tenceremize nasıl diyeyim, normal bir yemeği koyacak şekilde, dibini kaplayacak şekilde, yani dibini kayganlaştıracak şekilde yağ koyuyoruz.
Peki burada soğanı...
Aileme bir sorusu var.
Burada soğanı doğrama esnasında ağlama katsayımızı düşürmek için yapmamız gereken bir şey olabilir mi?
Ağlama katsayımızı düşürmek için yapmamız gereken okumuştum bunu da. Ben Körüz'de okumuştum. Biraz reklam yapayım Körüz'ün reklamını. Sabır ve Mine Kamçı yazmıştı. O da güzel yemekler yaptığını biliyorum. Dolap buzlukta bir 5 dakika kadar bekletmenizi söylemişti. Hı. Bu sayede şey donduğu için daha suyu daha az fışkıracağı için bizi daha az ağlatacağını söylemişti. Bu genel hiç denemedim şimdiye kadar. Suyu açılması gerektiğini söyleyenler var. Çeşmeyi açalım. O sırada biz şey yaparken, doğrarken açalım diyenler var. Başka benim bildiğim fikir yok ama sanırım vardı hocam, sizin var.
Yok, ben de suyun altında biraz bekleterek doğrarsak diye biliyorum. Hani su akarsa bir taraftan diye.
Doğradığımız yere mi su akacak bir
yani taraftan? Yani hafif hafif su akıtırsak doğradığımız şey...
Bir tezgahın üstünde doğrarken su da çeşmede boşa arttığı zaman hani ortamdaki buharı dağıtması için sanırım. Çünkü
tabii o...
içindeki suyu sıçradığı için...
O moleküller buhar halinde ortalıkta uçuştuğu için onlar problem oluyor
evet,
zaten.
Evet, evet.
Ama dondurucu yöntemi güzel bir yöntem.
Çeşmede onu bile hiç denemedim. Yani galiba çok... Ağlamaktan çok şikayetçi biri olmadığını düşünüyorum.
Ay bu küp küp doğramak nedir ya? Küp küp doğramak ne demek abi, küp küp doğramak nasıl oluyor?
Aslında sağlık küp küp doğramıyoruz işte.
Ya hiç küp şekline benzemiyor ben oradığım şeyleri.
Sağlık
şekline
doğruyoruz.
Ne?
Soğanı doğradığımızda o zaten kendisini katman katman olduğu için doğradığımızda kare kare ince yapraklar şeklinde doğramış oluyoruz.
Aynen.
Evet. Yok hani bu çok kullanıyor paraya. Küp şeklinde de abi küpe hiç benzemiyor yani. Onu ben normalde şöyle ikiye bölerim patates ya da soğan neyi doğruyorsam. Sonra onun içinden tık tık kenarlarından bıçakla şey yaparım. Ama yani hiç küp şekli
yok abi
yani
ben ona. Ben özellikle böyle özenirim. Onları tek tek cetvelle ölçerek küp şekli.
Vallahi biliyorum küp olayı çok delir de. Ben hiç küpe benzetemedim bu arada.
Vallahi işte mesela Erdal'ın şeyi var. Daha önce anlatırken tarifini patlıcan turunda patlıcan tarifi vermişti. Anlatırken Nice Dicer kullandığını söylemişti. Onun şeyiyle küpler doğramak mümkün o aletle. Çünkü çok eşit kareler halinde bölüyor. O zaman küp yapabilirsiniz. Gayet zardan yapabilirsiniz.
Ama küp çekti gibi değil.
Eğer o kadar hastalıklı insanlar sanırsınız.
Simetri.
Bakmayalım. Evet neyse doğradık biz sonra küp ya da
evet, her ne şekilde.
Dikdörtgen prizma, küp, üçgen.
İşte artık kendi zevkimize göre herhangi bir geometrik şekilde ya da sanatsal artık çalışabiliriz fark etmez. Doğradıktan sonra tenceremizin dibine yaklaşık iki çorba kaşığı gibi işte yağ koyduk, dibini kaplayacak şekilde.
Ayçiçek yağı mı ya da zeytinyağı mı?
Ne koyduk yani hangi yağ?
Ben eğer sulu yemek yapıyorsam zeytinyağı kullanıyorum.
Mantıklı.
Bu İzmir'de yaşamakla ilgili bir şey. Evet. Ama ayçiçek yağıyla yapar genellikle insanlar.
Evet. Yağ koyduk.
Margarinde yapmayın.
Bu arada ben onunla ilgili böyle bir şey dikkatimi çekmişti. O yağın tam kızdığını anlamının yolu ne biliyor musun hocam? Bir tanecik soğanı içine açtıktım. Fişşş diye evet. Çıkarırsa atıyorsun. O yağ tam olmuştu.
Yok döküyorsun. Ona birkaç damla evet. Su damlat. Bak sonra gör ne oluyor. Sakın ha denemeyin arkadaşlar bunu.
Bir tane su damlat sonra itfaiyeyi çağır. Çok yağ varsa.
Ama ben o yağı gerçekten yapayım. Soğanı at ses çıkartmıyorsa o yağ daha tam kızmadı demektir. Tam fişşş diye çıkarıyorsa tamam.
Tabii yağ yani olur. Yağı kızdırmak için üzerine yani soğan atıp.
Şimdi patates kızartırken de aynı şey. Ya da herhangi bir şey kızartırken de aynı şey geçerli.
Evet bu arada ara bir not giriyorum ama arkadaşlar bu yağ meselesi gerçekten çok dikkat edilmesi gereken bir şey. Herhangi bir böyle soğuk bir suyla bir şeyle teması bir anda o yağın üzerinize yüzünüze sıçramasına sebep olabiliyor. O yüzden hakikaten çok dikkat etmeniz gereken bir şey bu kızgın yağ.
Ve yağın kızgınlığına, çokluğuna ve suyun miktarına göre gerçekten ciddi ölçüde şey çıkarabiliyor. Yani bayağı bir yükselebiliyor. Hani yangın çıkarabilecek kadar şey yapabiliyor.
Evet.
Büyüyebiliyor. O yüzden kızgın yağdan suyu uzatmak lazım ya da sulu şeyleri.
Evet. Ama o soğanla...
Ama bizim soğanını koyarken böyle önce soğan yağı kızdırmamıza gerek yok. Yani ben şimdiye kadar hiçbir sulu yemeği yaparken ve soğan bir şey kavuracakken soğanla yağı aynı anda koyuyorum. Ekstradan yağı kızdırmıyoruz. Çünkü bir şey kızartmayacağız, kavuracağız. Sadece çarptığını alacağız onu.
Anladım. Tamam soğanı koyduk nihayet. Bu kuru fasulye bayağı uzun, adı gibi uzun sürüyor bak kuru fasulye böyle geriye dalıyor. Bitmiyor bu. sonra sen yağıyla su şey bir arada koydun kavruluyor bunu. Salça.
Evet kavruluyor bunu orta ateşte yapalım. Çok şeyde ne kalmadı harlı ateşte çok şey olmuyor. Soğanlar çabuk yanmaya başlıyorlar. Hem de hem kokusun salçını hem biraz tembel pişsin. Bu arada düdük tencere kullandığımı daha önce söylemiştim. Düdük tencerede bunu yapmak senin daha iyi olur. Soğanı çevirdik.
Bir dakika düdük tencerede yapıyorsan hepsini baştan koyup kapatmıyor muydun? Ben yanlış mı biliyorum ya düdük tencerede?
Hayır. Evet, kuru fasulyede birazcık şey yapmak iyi oluyor.
Evet.
Soğanı salçayı kavurmak daha lezzetli oluyor.
Evet.
Düdük tencerede yaptığımız yemekleri tabii ki de doğrudan bir şey yapmadan hatta düdük tencerede yapmayacaksak da başka sulu yemeklerini ki kuru fasulye tam bir sulu yemek tarifidir. Bütün aşağı yukarı bütün sulu yemekler bu şekilde yapılır. Doğrudan bütün malzemeyi tencereye koyup şey yapabiliriz, kapağını kapatabiliriz. Yani şey yapmamıza gerek yok, kavurmamıza gerek yok. Ama özellikle kuru fasulyede soğan salça biraz kavrulduğunda daha lezzetli oluyor.
Evet.
Soğan kavurduk. Çok pembeleşmek denir ya. Soğanın pembeleşmediğini bilmeyen eden çok insan var. Soğan doğrudan kararır derler. Ama körsün olarak anlamanın güzel bir yolu var. Bir kere kavrulmuş soğan kokusunu sanırım herkes bilir. Bu kokuyu salmaya başlar.
Evet,
İkincisi de ilk başta tencereye koyduğumuzda soğanı böyle hıfır hıfırdır o kaşıkla dokunurken ama kavrulmaya başladığında daha yumuşar.
Yumuşar değil mi? Evet. Sırını veriyor çünkü.
Karamelize hale geliyor.
Evet.
Evet. Arkadan Yasemin de aynı şeyi söylemişti. Karamelize hale geliyor gerçekten. Yani bu da ne demek? Daha kaygan, kaşıkla daha hareket ettirebildiğimiz, işte kaşığın altıyla vurduğumuzda daha yumuşak gelen bir kıvam.
Evet.
Bu kıvamı bir iki dakika koruduktan sonra, çünkü suyunu salıyor bir yandan, dolayısıyla yumuşamaya başlıyor. Eğer sucuklu yapacaksak,
ya da pastırmalı.
Koyabiliriz. Ya da etli yapacaksak haşladığımız etleri önceden haşladığımız etleri bu sırada koyabiliriz.
Evet.
Ben et kullanmıyorum ama çocuklu yapmışlığım vardır.
Hı hı.
Çocukları bu aşamada koyduk. birazcık çevirdik. Çocuk çok dayanıksız bir etti. Zaten önceden çoğu ısım işlemiyordur zaten. Daha sonra yaklaşık bir yemek kaşığı, bir yemek kaşığı salçayı, bu da domates olabilir, biber olabilir, içli karışık olabilir. İçli karışımı en makbulü.
Evet, ikisi karışınca daha güzel bir lezzet ortaya çıkıyor.
Evet.
Bir dakika, bir şey soracağım. Önce et, sonra mı salça koyulur? Yani sen şimdi öyle dedin.
Evet.
Bu bütün sulu yemeklerde aynı mıdır? Yani önce eti, sonra mı salçayı koymak gerekir?
Evet, bütün sulu yemeklerde aynıdır. Önce eti, sonra salçayı. Evet, çünkü salça da dayanıksız bir şey. O da çabuk yanabilir ama et çok dayanıksız, ısıya dayanıksız bir şey olduğu için.
Evet,
yani pişirmede et az, en dayanıksızları en sona bırakmaktır. Evet. En geç pişenleri de ilk başta koyarız.
Evet, anladım. Peki salçayı da koyduk etle birlikte. Biraz karıştırıyoruz tabii bunları hep koyduktan sonra. Evet. Böyle bir çeviriyoruz. Evet.
Daha sonra kuru fasulyemizi koyduk. Haşladığımız kuru fasulyeleri. Bu aşamada su koymamız lazım. Eğer dedik türlü tencere kullanıyorsak çok fazla su koymamamız gerekiyor. Çünkü su kaybetmeyecek. Çok fazla buhar dışarı çıkmayacağı için su kaybetmeyecek. O yüzden ne kadar sulu olmasını istiyorsak yeminin, yani biraz üstüne geçecek kadar, birazcık da çok az daha fazla koyabiliriz. Yani istediğimizden sulu olmasını, bazıları çok sulu seviyor mesela, bazıları daha az sulu seviyor. Kaşıkla dokunmamızda bunu anlayabiliriz. Sulu olması, ne kadar sulu olmasını istiyorsak o kadar, çok az daha fazla. Şimdi yarım çay bardağı daha fazla, yani azıcık bir şeyde buhar kaybettiğini düşünürsek düdüklüğüne, o kadar su koyuyoruz. Tuzunu koyuyoruz. Ve ben şeker koyuyorum. Bir tane kesme şeker kadar ya da bir çay kaşığı kadar şeker koyuyorum. Özellikle zeytinyağı da bu şey için gerekli. Zeytinyağı asitli bir yağ olduğu için o asidini çektiği söylenir. Seni biraz daha lezzet verdiğini düşünüyorum. Bunları çevirdik hepsini. Salça, işte et koyduysak et ya da sucuk koyduysak sucuk ya da pastırma fark etmez. Kuru fasulyeyi, tuzumuzu, şeyimizi koyduk. Bir de şey koyuyoruz. Ev arkadaşıma çok seviyoruz acıyı. Kurutulmuş biber koyuyoruz.
Evet.
Kurutulmuş biber de isterseniz parçalayabilirsiniz, isterseniz bütün atabilirsiniz. Bütün atarsanız bir kişinin payını düşecektir. Hoş olduğu zaman bunun için kavga çıkmasın diye parçalamak daha mantıklı. Atıyoruz ve sonradan düdüklüğün kapağını kapatıyoruz. Herkesin bir sürü düdüklü türü var. O yüzden hani şeyi söyleyemeyeceğim, süreden çok bahsedemeyeceğim. Eğer düdüklü kullanıyorsak herkes kendi düdüklüsünü tanıyordur. Ama temel şey şudur, düdüklüğe koyduğumuz zaman önce ateşin altını açarız. Ben onu her seferinde soruyorum anneme, düdük havada mı başlıyorduk, aşağıda mı başlıyorduk diye. Her seferinde soruyorum, her seferinde unutuyorum çünkü. Annemi aradığımda hatta annene soracağım dediğimde düdüklüğü soracağım değil mi diye söyler. Tıslamaya başladıktan sonra, yani düdük sesi tıs diye iyice o ses arttıktan sonra sanırım aşağıda başlıyoruz düdüklüğü, sonra kaldırmamız gerekiyor şey olsun diye, havası çıkabilsin diye. Şeyi kısıyoruz. Ne olmadı?
Ocağın
altını kısıyoruz ve düdüğün konumunu değiştiriyoruz. O duruluyor, o tıslama sesi. Ve yeniden tıslamaya başladığında yani bir 10 dakika kadar falandır aslında. Yeniden tutulmaya başladığında, en azından benim düzümde öyle.
Evet.
Yeniden tutulmaya başladıktan sonra bir 10 dakika sonra falan kapatıyoruz.
Arkadaşlar burada burada hiç tıslama gelmiyorsa hemen umutluğa terk edip kaçın.
Evet ya, bir de güzel genel tehlikeli şeyler. Zıplayarak eli dolaştığınız sosyantar var. Patlaya da biliyor
musunuz? Evet, Allah korusun.
Patladığında ciddi bir tehlikeli
tabii
olabiliyor.
Çünkü
benim arkadaşım korkuyor mesela. Ben onunla uğraşırken odayı terk ediyor sıralım.
Kefa'nın bir düdüklüsü vardı bize. 3 kademeydi. En sona getiriyorduk. Sonra onu bir orta kademeye, sonra bir son kademeye getiriyorduk galiba. Böyle düdüğü kaldırmıyorduk da böyle kendi kendine şey vardı.
Evet, ya elektrikli düdüklü tencereler falan var. Yani dediğim gibi benim için bildiğim anam babamın öyle şey olduğu için, dediklerinin izleri olduğu için onlar hakkında çok bir bilgi veremeyeceğim doğrusu.
Evet.
Elektrik...
Bir de fıtladı, 10 dakika falan beklettik, kapattık. Ondan sonra rübü pencereyle ilgili bir şey. Rübü pencere dışarıya şeyi çok veremediği için, içerideki buharı çok fazla dışarı atamadığı için içeride mükemmel bir basınç birikir. Zaten yemeği çabuk pişiren şey de budur. Biz o sırada soğutmadan ya da o havayı çıkartmadan açmaya kalkarsak patlar. Babama yine batırmak gibi. Ve sıcak kaynar durumdaki bütün yiyecekler etrafa saçılır ve bundan bir yanıklar, yaralar alabiliriz.
Evet, maalesef.
O yüzden şeyi soğutmamız gerekir. Açmadan önce bir tencereyi soğutmamız gerekir. Bu eski tip
yok ama ya yemeğin gibi öyle buhar boşaltma şey var. Hemen kendi buhar fışş diye çıkıyor onun tüm havası. Sizin düdüklü de öyleydi.
Bizim düdüklerde de doğrudan tuşlatamıyoruz onu. Çünkü şey yapıyor. Yani içerideki sıvıyı da o güçle çıkartmaya çalışıyor. Onun birazcık pit bir iş oluyor. O yüzden hani birazcık 10 dakika içinde ara ara açıp kaldırarak biraz daha şey oluyor. Hafif hafif düdüğünü kaldırarak onu çıkarmamız daha iyi oluyor. Bir kere de açtığımız zaman olmuyor yani. Bir kere de o düdüğü kaldıramıyorsunuz zaten eliniz yanıyor.
Evet.
En azından
benim öyle. Peki, güzel gerçekten. Hakikaten. Başka bir şey yapmak gerekiyor mu? Ondan sonra ya çıkıyoruz.
Kurutu fiyin ağacı nane çok yakışıyor. Birkaç yaprak üzerine koyup, un şey piştikten sonra tabii. Taze nane birkaç yaprak koyduktan sonra, yani kuru nane değil ama taze nane, onun özelliği biraz da o. Çünkü kuru nane çok çok baskın bir tadı olan bir şey. Ama birkaç yaprak taze nane lezzet veriyor gerçekten. Koyduktan sonra, soğuduktan sonra pilavın üzerine koyarak ya da normal bir şekilde tüketebiliriz. Bu arada düdüklü tencerede herhangi bir şeyin yeterince pişmediğini fark edersek tekrar aynı şekilde kapağını kapatıp pişirmeye devam etmemiz mümkün. Bir şey olmuyor.
Evet. Peki Elif'ciğim, sen Süleymaniye'ye gelip kuru fasulye yedin mi?
Hayır.
O zaman bir gün inşallah bir gün İstanbul'a
geldiğinde
oraya götürelim. Bence insanın ömründe gidip kuru fasulye yemesi gereken yani...
Etsiz'de yapıyorlar değil mi?
Efendim?
Etsiz de
yapıyorlar. Etsiz oluyor genelde orada.
Zaten etsiz olur. Yani etli kuru fasulye sen istemeyeceksin.
O sana bugün dediğim gemici usulü dedikleri şeye benziyor biraz.
Evet.
Öyle mi?
Aha. Etsiz bir kuru fasulye ve daha biberli. Evet.
Muhteşem.
Bol acılı böyle güzel bir kuru fasulye.
Kuru fasulyenin içine bütün ya da işte ikiye bölünmüş diriyle çok acı olması gerekmez. Yani acı sevmeyenler için de biber atmak da çok güzel oluyor. Doğrudan biberli pişirmek de çok güzel oluyor. Şimdi arkadaşlar yardımcı sayılır. Domates kurusu da atılabilirmiş.
Bazen evinde şey diyor, ben hiç ıslatmıyorum, haşlayıp direkt pişiriyorum diyor. Öyle kuru fasulye yapan da çok insan var yani.
O biraz fazla kuru olur ya.
Önce haşlıyormuş.
Meksika fasulyesi usulü oldu. Meksikalılar da genellikle sadece haşlıyorlar. Çok da fazla bir işlem yapılmadan da yiyorlar.
Evet, bu arada biz vakti yok herhalde, o yüzden mecburen.
Bu arada birçok çeşit kuru fasulye, yani fasulye tipi var. Örneğin hatırlıyorum, maş dedikleri fasulye var. İşte şeker dedikleri.
Aha,
Japonya'da ben bir şey yemiştim. Böyle sandviç gibi bir şey ama sandviç değil tam. Çörek gibi bir şey diyeyim. Balık şeklinde yapmışlardı. Japonya biliyorsunuz deniz şeyi. İçinde böyle tatlı bir fasulye vardı. Onu şekerle biraz da karıştırarak koymuşlardı. Sıcak, bir de kışın olduğu için sıcak sıcak çok hoşuma gitmişti. Böyle tatlı, ilk defa fasulyeyi tatlı orada yemiştim.
Mesela fasulye keki diye bir şey okurum kitaplarda. Daha çok Uzak Doğu'la ilgili şeylerde. Sizin gibi böyle bir şey herhalde. Fasulye keki artık neyse merak ettiğim bir şey
orada. İlginç.
İçinde fasulye olan bir kek sanırım. Yani.
Ya da fasulyeyi acaba un haline getirip kek mi yapmışlar diye düşündüm.
Belki yanında. De o da bir ihtimal tabii. Bir de nohuttan falan da yapılır herhalde, o da öyle bir şeydir.
Bir de farklı kuru fasulye pişirme ekolleri var. Mesela bizim o Süleymaniye dediğim hakikaten daha sulu. Böyle ağızda dağılmak üzere ama dağılmayan böyle çok güzel bir tat var. Bir de bu tarafta yaptıkları kuru fasulye var ya Adem abi, o da daha kuru. Suyu çok daha az olan bir
şeyde.
Daha az sulu ama iyi pişmiş. kuru fasulye eti. Evet. Yani çok sulu değil.
Şeyde yapıyorlar onu. Ben bu aralar bir deneyeceğim onu. Kuru fasulyem, tadsız fasulyem de var evde. Çömlek dedikleri. Ben güveç kabında yapmayı düşünüyorum.
Aa, güveçte de yapmışlığım var. O da böyle hatta bir şeydi, bir bağ ele gibi bir yerde. Zaten çok fazla imkanım olmadı. Sütte güveçte bitirmiştim. O da çok güzel olmuştu.
Yo, lezzetli olacağını tahmin ediyorum.
Ayrı bir şey var çünkü.
Evet.
Elif, var mı ekleyeceğim bir şey?
Afiyet olsun. Görüşmek üzere. İyi yayınlar.
Sağ ol. Teşekkürler. Yani, sağ olun.
İyi akşamlar.
Kimse ayrılmasa, 7'den 70'e herkes mutlu yaşasa.